الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Biliyorsunuz bugün İslam alemi çok ciddi bunalımlar içerisinde. Herkes birbirini Allahu Ekber diyerek öldürüyor. Ölen de İslam için çarpıştığı inancında, öldüren de İslam için çarpıştığı inancında. Ve bu dağınıklık bütün dünyada Müslüman olmayan kişilerin İslam'dan daha da uzaklaşmasını, İslam'ı dışlamasını doğuruyor. Öyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İslam'ın içerisinde doğup büyümüş olan kişilerin de bu dine güvenleri her geçen gün biraz daha azalıyor. Dolayısıyla bugün mezhepçiliğin doğurmuş olduğu acılardan, Müslümanlara çektirdiği acılardan bahsedeceğiz. Maalesef çok büyük acılar doğuruyor. Çünkü Allahü Teala mezhepçilik konusunda bizi çok fazlaca uyarmıştır. En'am suresi 159'du değil mi? Evet. Orada diyor ki Allahü Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْ. Dinlerini parça parça edip, yani değişik fırkalar haline getirip onların çevresinde gruplaşanlar, İşte Sünniler, Şiiler, Şiilerin içerisinde değişik gruplar, Sünnilerin içerisinde değişik gruplar. Orada diyor ki Allahü Teala leste minhum fi şeyin. Sen hiçbir konuda onlardan olamazsın. Nedir bu? Kesin olarak mezhepçiliği Cenab-ı Hak dışlamış oluyor değil mi? O ilgili ayetleri inşallah daha sonra okuyacağız da konumuza başlangıç olsun diye. Acaba bugün ben Müslümanım diyen, İslam'a sıkı sarıldığı kanaatinde olan, İslam'ı dört dörtlük yaşadığına inanan ve bu işin eğitimini yapan, dersini veren kişiler acaba Allah'ın kitabına inanıyorlar mı? Asıl soru bu. Yani şimdi evet, az önce ayet-i kerimeyi okuduk. Hiçbir konuda onlardan olamazsın diye. Ama bu eğitim sisteminin yetiştirdiği bir kişi olarak bize Resulullah'ın şöyle dediği öğretildi. İhtilafı ümmeti rahmetün vâsi'a. Ümmetimin ihtilafı geniş bir rahmettir. Yani Allah'a rağmen Resulullah'a ona iftira edilerek söyletilen bir söz ilmin merkezine oturmuş oluyor. Ama asıl konu şu. Bugün gerçekten Müslümanlar Allah'ın kitabına inanıyor mu? Şimdi bu şeyi açarsak Şura suresi, Kur'an-ı Kerim'in 42. suresi 13. ayet. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki şer'a lekum mined-dini. Sizin için dinin şeriatı yapmıştır. Yani bu dinin şeriatı yapmıştır. Neyi bu dinin şeriatı yaptı? Ma vassa bihi Nuhan. Nuh'a hangi görevi yüklediyse onu sizin için bu dinin şeriatı yaptı. Aa, Demek ki Nuh Aleyhisselam'a da aynı şeyler emredilmiş. Allah Allah. Nuh Aleyhisselam'a kitap mıymış ya? Bize öğretildiğine göre kitap 4 tane. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. Ama devam ediyor ayet, diyor ki ve ma vassayna bihi İbrahim'e. İbrahim'e yüklediğimiz görev. Ve Musa ve İsa, Musa'ya ve İsa'ya yüklediğimiz görev nedir? En akimud din. Bu dini ayakta tutun. Aa, ya Musa Aleyhisselam, demek ki Yahudiler de aynı inanca sahipmiş, öyle mi? İsa Aleyhisselam da aynısını mı yapmış? Bu dini ayakta tutun. Orada sakın teferruk etmeyin. Bak, onda teferruk etmeyin. Az önceki ayette neydi? Aynı şey. Orada teferruk etmeyin, ayrışmayın yani. Değişik gruplar haline gelmeyin. Bunu sadece bize değil, demek ki bütün nebilere Allah emretmiş. Şimdi kebura alel müşrikine ma teduhum iley. Müşriklere senin çağırdığın şey ağır geldi. Niye müşrik? Müşrik, Allah'ı inkar eden değil, Allah'ı ikinci sıraya koyup başkasını birinci sıraya alan. Peki Allah'ın bizden ne istediğini nereden öğrenebiliriz? Allah'ın kitabından, değil mi? Başka öğrenecek yer var mı? Ha, müşriklik yapanlar Allah'ın kitabını ikinci sıraya koyup yerine başkalarını koyan insanlardır. Onlara ağır geldi. Ama bunların hiçbirisi kendisini din dışında saymaz. Ve hiçbir müşrik kendinin müşrik olduğunu kabul etmez. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ayetler vardır. Mesela bir ayet var. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Yusuf suresinde miydi? Yani Rabbimize yemin olsun ki biz müşrik değiliz. Yani hiçbir müşrik kabul etmez kendinin müşrik olduğunu. Bir de inşallah burada ders yapacağız. Allah nasip ederse. Bugün tefsirler, kelam kitapları öyle bir hale getirilmiştir ki, Kur'an-ı Kerim'de şirkle ilgili ayetleri öylesine bir tahrif edilmiştir ki, tahrif anlam kayması demektir. Kelimelerin değişmesi değil. Bugünkü kelamda, bugünkü tefsirde, bugünkü meallerde müşrik bulamazsınız. Müşrik kim dedim mi? Zaten biz de yetiştiğimiz zaman müşrik deyince sadece Mekke'yi hatırlarız. Sadece orayı öğretmişlerdir. Ve sadece orada putun karşısında eğilen, secde eden kişi. Halbuki müşrik o değil. Ha, o müşrik şüphesiz ama sadece o değil müşrik. Allah'ı ikinci sıraya koyan herkes. Müşriklere çok ağır gelir. Senin çağırdığın şey. Şimdi bakın, burada bugün ayetleri okuyacağız. Lütfen dikkat edin. Bakın ki okuyacağımız ayetler bugün ben Müslümanım diyenlere ağır gelir mi, gelmez mi? Ona dikkat edin lütfen. Evet. Başka ayet açmışım ya. Ben başka sureyi açmışım bu arada. Tamam. Ben de diyorum ki Allahu yectebi ileyhi men yeşa. Allah kendi tercihine göre birisini kendine seçer. Onu nebi olarak görevlendirir. Peki ve yehdi ileyhi, kendi yoluna yönlendirir. Yani şey, yoluna geldiğini kabul eder. Kimi? Men yunib, içten kendine yöneleni. Kim samimiyetle Allah'ın yoluna yönelirse Allah onu oraya yönlendirir, destek verir. Ama yönelmezse kendisi bilir. Şimdi ve ma teferraku, hani ayrılığa düşmeyin dedi ya ayet-i kerime. Mezhepçilik ne zaman başladı? Sahabe, Resulullah hangi mezhebe mensuptu sorayım bakayım. Hiçbir. Peki sahabenin mezhebi var mıydı? Ne zaman başladı mezhep? Tabi'in döneminde değil mi? Tabi'in döneminde başladı. Şimdi burada bak diyor ki ayet, dikkat edin. Ve ma teferraku, fırkalara ayrılmadılar. Yani değişik gruplara ayrılmadılar. İlla min ba'di ma ca'ahumul ilmu, bu bilgi kendilerine geldikten sonra ayrıldılar sadece. Bu bilgi geldi. Allah'ın kitabı geldi. Allah'ın kitabının nasıl açıklandığının bilgisi, hikmet bilgisi geldi. Allah'ın kitabı ile bütün problemleri çözebiliyorlardı eskiden. Ama daha sonra ne oldu? Gruplaştılar. Niye? Bağiyen beynehum. Aralarındaki bir daha üste gelme arzusuyla. Ben daha hakim olayım, ben daha güçlü olayım, ben hakimiyet kurayım. Bizim grubumuz hakim olsun. Allah'ın kitabı hakim olsun değil. Biz hakim olalım. Biz hakim olalım. Evet. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكْ. Eğer daha önceden senin Rabbinin geçmiş bir sözü olmasaydı, Allah bir kural koymuştur. O kuralda herkese tanıdığı bir ömür vardır, o ömrü sonuna kadar yaşaması. Bu olmasaydı, tabi insanlar yaptıkları günahla ömürlerini kısaltırlar. Biliyorsunuz bugün işte bu mezhep inancına göre Allah ömürlüğü ne kısaltır ne uzatır. Halbuki o kadar ayetler var. O kadar açık bütün nebiler ümmetlerine söylemişlerdir bunu. Gelin bize uyun ki Allah sizi eceli müsemmanıza kadar yaşatsın. Evet, şimdi وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى, belirlemiş bir süreye kadar, ki ecel-i müsemma aşağıya doğru inebiliyor yaptığımız yanlışlarla ama yukarı çıkıyor, Allah'ın baştan belirlediği kısmın üstüne çıkamıyor. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, aralarında hüküm verilir, işleri bitirilir. Siz misiniz? Ayrılmayın dedikten sonra, yani demek ki eğer Allah'ın önceden verdiği bir hüküm olmasaydı tabiin döneminde bir tane Müslüman kalmazdı. Bu sadece Müslümanlarla ilgili değil. İşte Nuh Aleyhisselam'dan başladı. Resulullah'a kadar gelen bütün nebilerle ilgili. Peki asıl üzerinde vurgu yapacağımız şey şu. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اُورِثُ الْكِتَابِ, kitaba mirasçı olanlar var ya, işte sahabeden sonra gelenler. مِنْ بَعْدِهِمْ, yani onlardan sonra. O kitaba uyan, şey yapanlardan sonra gelenler var ya. لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبِ. Evet. لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبِ. Bunlar o kitap hakkında derin bir şüphe içerisindedirler. Bakın kim? Allah'ın kitabı hakkında derin şüphe içerisinde olanlar kim? Daha sonra gelenler değil mi? Şimdi şu mealleri yazanlar daha sonra gelenlerden mi? Tamam. Bak şimdi burada hemen size kısaca bir şey yapayım. Esas İşin esasını Yahya'dan dinleyeceğiz Allah nasip ederse. Bak 13. ayetin sonunda diyor ki içtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. Yani Allah içtenlikle kendine yönelenleri o yola ulaştırır. Peki bakın. Yani bir insan karar verecek, içtenlikle Allah rızası için hareket edeceksiniz. Gereken her şeyi yapacaksınız, Allah da sizi yönlendirecek. Cenab-ı Hak sizi asla yalnız bırakmaz. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Cenab-ı Hakk'a tamı tamına güvenir ve dayanırsa Allah ona yeter, başka şeye gerek yok. Ondan daha güçlüsü yoktur. Bizi yaratan O, ihtiyaç duyduğumuz her şeyi veren O, her yerde olan O, her zaman olan O. İçimizden, içimizi bilen O, dışımızı bilen O ve her şeye gücü yeten O. Bütün yetkiyi elinde bulunduran O. Akıllı bir insan ondan başkasına güvenip dayanır mı? E ona hala güvenip dayanmıyorsan kusura bakma, sende problem var. Şimdi bakın burada böyle dediği halde bak şu meali dinlediniz. Bir de şu meali size vereyim, aynı şuradan. Buradan okuyacağım sadece. Nahil 93. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali ama önemli değil. Hangi tefsiri ve meali açarsanız açın aynı şeyi bulacaksınız. Bunun tek istisnası İmam Maturidi'nin et-tevilatıdır. Onu da daha yeni yeni görmeye başladık. Çünkü eskiden kütüphanelerdeydi, yeni basıldı daha. Birkaç sene oldu basılalı. Diyor ki, Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Tamam. Fakat O dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Bu ayette ne diyor? İçten yöneleni yola iletir. Burada ne diyor? Dilediğini. Ne oldu şimdi? Şimdi bunu okuyan, bu meal yapan kişiyi düşünün. Yahu ben anlayamadım ne biçim bir şeyse yani. Burada öyle, ne yapayım burada öyle, orada öyle. Ondan sonra da diyor ki dilediğini saptırıyormuş, dilediğini yola getiriyor. Peki ondan sonra yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Allah Allah, ya benim hiçbir yetkim yok, nasıl oldu? Peki öbür tarafta ne dedi, burada ne dedi? Şimdi burada ciddi bir şüpheye düşmez, bu Allah'ın kitabı mı kardeşim? Değil diyemez, kafir olmasından korkar. Evet diyemez, yani sarılamaz. Şimdi onun için bugün bakın bu iman meselesi öyle bir acayip bir şey ki Allahü Teala inanın diyor, emir veriyor, nebi gönderiyor. İşte kainat ayetlerini insanın karşısına koyuyor ama ondan sonra bakıyorsunuz ki böyle diyor. İmam Maturidi bu ayete nasıl meal veriyor? Mesela burası, bu ayete verilen meal, Arap diline %100 aykırıdır. Yani %99 değil. %100 aykırıdır. Medine'de oradaki ulemayla bir konuşmamızda onlara demiştim ki, Arap dilinde bir kelimenin kök anlamıyla işte değişik zamanlardaki kullanım, değişik kiplerde kullanım anlamındaki anlamda temel bir değişiklik olur mu dedim. Öyle şey mi olur dedi. Tabii ki olmaz. Öyle şey, bu ne demek? Öyle dilde öyle bir şey olur mu dedi. Biliyorum dedim. Böyle onun sizin kitaplarınızda bunun yazdığını biliyorum. Peki dedim, şey kelimesinin anlamı nedir Arapçada? Varlık demektir. Peki o zaman mastar olarak nedir? Var etmek demektir. Peki şaenin manasına niye erade diyorsunuz, irade etme diyorsunuz? O zaman şeye irade demeniz lazım. Aa, hepsi şok oldu. Yahu gerçekten doğru ya, biz bunu nasıl yapıyoruz? İşte 3. asırdan itibaren kelimenin anlamı değiştiriliyor. Bütün sözlüklerde var. Ama bunu şey de bildiriyor bize. Rağbel-i İsfahani müfredatında açıklıyor bu durumu. Ama en güzel şekilde şeyde görüyoruz. İmam Maturidi'nin et-tevilatında. İmam Maturidi bu ayete şu manayı veriyor. Diyor ki, tercihi Allah yapsaydı, yani tercihi size bırakmasaydı, hepinizi mümin yapardı. Niye biriniz Müslüman, biriniz kafir olasınız ki? Ama o, doğru yolu, sapıklığı tercih edeni saptırır, yani sapıklığını onaylar. Hidayeti tercih edenin de yola gelmişliğini onaylar. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Bir problem kaldı mı? İşte şimdi bakın, hemen başlangıçta daha iman konusunda bir sürü şeyler var. Bunun biliyorsunuz yüzlerce örneği var. Bizim şeyde ve sitede de var. Şey, irade, fıtrat diye. Şu doğru bildiğimiz yanlışlarda da var. Bu işin tarihi geçmişi anlatılıyor. Yani burada şey yapılacak. Burada arzu edenler bulabilir. Ama o şey kelimesindeki hatayı bulabilmek için en az 10 sene çalışmışızdır. Yani yanlış. En az 10 sene çalıştık yani. Çünkü Allah'tan ki en eski dönemlere kadar gidiyorsunuz. Ya bakıyorsunuz ki bu dilin kuralına %100 aykırı. Peki %100 aykırı olarak kelimeye nasıl anlam veriyorlar? Araştırıyor, yıllarca araştırıyor. Çünkü bütün şeyler böyle. İşte yani bir taraftan Allah, hatta mesela harekete geçmemize sebep olan şu olmuştu. Şimdi bakın, neden şüphe içerisinde olduk? Şuradan okuyacağım, mealden okuyacağım. 14. surenin 4. ayetindeki şüpheden başlamıştık. Bak burada diyor ki, ya ben bunun bu kadar da yanlış olduğunu bilmiyordum be. Biraz az yanlıştır diye düşünüyordum ama yoksa buradan okumazdım çünkü çok vakit alacak. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Peki, bize peygamber gönderilmiş mi? Şu anda var mı bizim peygamber? Madem kendi kavminin diliyle. Bu ne Allah aşkına ya? Rasul kelimesine peygamber anlamı verilir mi? Bugün Rasul budur. Eğer bunu Türk diliyle düzgün bir şekilde şey yaparsanız, Allah'ın çünkü mesajını bu taşıyor. O zaman bize gelmiş olur. Rusya'ya çevirirseniz Ruslara, İngilizce'ye çevirirseniz İngilizler, ama doğru çevirisini yapacaksınız. Bakın burada, bunu siz açın, tefsirlerde de aynı şekilde bulacaksınız. Biz her peygamberi, hadi Rasul diyelim şimdi, değiştirelim. Üzerinde durmayalım. Bu konuda da bizim sitemizde Nebi ve Rasul yazıları vardır. Onu mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bir de Zeki Bayraktar Hoca'nın Sünnet ama hangi sünnet? Üreyd değil mi kitabın adı? O da Kur'an ve Sünnet ama hangi sünnet? Onunla mutlaka okunmasına ihtiyaç var. Göreceksiniz, sistem tümüyle değişecek. Bak, biz her peygamberi ancak kendi kavmin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Güzel. İyice açıklasın. Şimdi burada da bir sürü, bu yanlış, bu da yanlış. Lütübeyyine lehum, onlar için açık seçik göstersin. Bu mealde yanlış. O kadar yanlışlar var ki. Allah dilediğini saptırır. Dilediğinde doğru yola getirir. Buradan okuyorum. Peki. Mekke diyelim. Yani hadi vazgeçtik. Allah bir Rasul gönderdi. Her şeyi açık açık anlatsın. Anlattı. Güzel. Açıkladı da diyelim. Hadi bu doğru. Doğru kabul edelim. Allah dilediğini saptırıp dilediğini yola getiriyor. Allah Allah. Şimdi bunu yazan adam bu kitabın Allah'ın kitabı olduğundan ciddi bir şekilde şüpheye düşmez mi? Ya madem dilediğini saptırıp dilediğini yola getiriyor, niye Nebi gönderiyor ki? Niye Rasul gönderiyor ki? Ne gerek var? Ondan sonra o Rasul'ün, o kavmin diliyle gelmesinin ne manası var? Neticede adamların hiçbir şeyleri yok. Tercih hakları yok. Ondan sonra da iki cümleye bakın. O mutlak güç sahibidir. Ya amenna, tamam. Mutlak güç sahibidir, anladık. Beni hem kafir yapacak hem cehenneme atacak. Benim yapabileceğim bir şey yok ki zaten. Falancayı da mümin yapıp cennet alacak, onun da yapacağı bir şey yok. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ne biçim hikmet? Şimdi bu meali yapan kişinin kendisi bunun Allah'ın kitabı olduğundan ciddi şüphe etmez mi? Bak buradan gösteriyorum. Şimdi işte bugün yani kelimelerin anlamları değiştiriliyor. Ha şunu şey yapayım. İmam Maturidi bu ayete nasıl meal veriyor? Ha bir tek onda yani yıllarca aradıktan sonra onda bulabildik doğru meali. Diyor ki biz her elçiyi, elçi bu esasen Arap dilinde elçi getirilen kitap, getirilen şeydir. İkinci anlamı getiren kişidir. Asıl olan bu. Bu olmazsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizim açımızdan hiçbir önemi olmaz. Asıl olan budur. Ondan sonra diyor ki biz her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara her şeyi açık seçik göstersin. Bundan sonra Allah sapıklığı tercih edenin sapıklığını onaylar. Doğru yolu tercih edenin de doğru yola gelmişliğini onaylar. Çünkü onay mefi. Sen öğretmensin. Bu sınıf geçti diye onaylaman lazım. Yani Allah'tan başkası onaylayamaz ki. Çünkü iman kalptedir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Tamam her şey oturdu. Gayet güzel. Şimdi işte bugün öyle bir noktaya geliniyor ki mesela şeyden Yahya, bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Kur'an yolu şeyi var. Tefsiri var. Ama baştan şunu söyleyeyim. Bunu biz Diyanet'i suçlamak için yapmıyoruz. Sadece halk güvenir diye öyle onu seçtik. Yani halkın güvendiği bir kurum olduğu için onu seçtik. Yoksa şuradaki kitaplardan hangisini alsanız aynı şey var. En eskiye kadar gidin, mevcut kitaplarda başka şey bulamazsınız. Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim, bir de Kur'an-ı Kerim'in açıklama ilmi var. O ilim tamamen kaybolmuş. Şimdi bakalım orada ne diyor? Bir okur musun şeyden, Hud suresinin ilk ayetlerini bir oku. Mealini okusun. Hud suresi ilk ayetlerinin meali.
Evet, Hud suresi 11. sure, onun 1 ve 2. ayetlerini biz derslerimizde çok sık bir şekilde tekrar ediyoruz. Bugün farklı bir vesileyle, farklı bir açıdan tekrar etmek durumundayız. Bu Hud suresinin 1 ve 2. ayetleri aslında Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu ve Resul'ün dinde konumunun ne olduğunu gayet net, açık bir şekilde gösteren iki ayet. Şimdi burada Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. Estağfirullah, Elif, La, Emra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet milledun hakimin habir. Elimdeki Kur'an yolu meali Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir heyet tarafından yaptırdığı meal. Yani heyetinde hemen hızlıca isimlerini söyleyeyim. Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kafi Dönmez ve Sadrettin Gümüş. Bu hocalar tarafından şu şekilde ayete meal verilmiş. Denmiş ki Elif La Emra, bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Bakın yani hem muhkem kılınması hem de açıklanması Allah tarafından yapılmış olan bir kitap.
Gerçi bu da sonra kelimesi problemli, evet. Ama.
Tamam yani olsun. Neyse, buradan yani net bir şekilde ama anlaşılıyor.
Her cümleye şey yapsak zaten, evet. Doğru bir şeysi yok da. Evet.
Yani açıklanma Allah tarafından. Evet. Düzgün, güzel bir meal yansımış buraya. İkinci ayette şöyle. اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ اِنَّن۪ي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ. Meal şöyle. Açıklanmıştır ki, yani Allah tarafından açıklanmıştır ki, Allah'tan başkasına tapmayasınız. Şüphe yok ki ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.
Tamam. Ne yapıyormuş?
Evet. Yani ayetleri Allah açıklıyor. Resulü de onun tarafından bize gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyici.
Başka bir şey değil.
Yok. Tamam. Zaten tefsirinde de, yani bu ayetlerin mealiydi. Tefsirinde de diyor ki, bu ayete göre Hazreti Peygamber herhangi bir insan olarak değil, Allah tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyici bir peygamber olarak insanlığı Allah'tan başkasına kulluk etmemeye çağırmış. Allah'a itaat edenlerin cennete gireceğini müjdelemiş, isyan edenlerin de cezalandıracağını haber vermiş. İnsanlığa tövbe edip Allah'a yönelmelerini, ona sığınıp ve lütuf ve bağışlanmasını dilemelerini tavsiye etmiştir. Burada da bir problem yok. Şimdi Kur'an Allah tarafından açıklanmış ve sebebi de Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi. Mealden net bir
Evet,
şekilde
bunu
anlaşılıyor.
şey yapalım. Yani iyice izleyicilerimizin zihnine oturması için ne diyor bu şeyde bu mealde? İşte bu bir kitap ki ayetleri muhkem kılınmış, gerçi o muhkem demiyor. Aynı zamanda Allah tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır ki
Allah'tan başkasına
Allah'tan
tapmayasınız.
başkasına kulluk etmeyesiniz. Ben de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de neymiş? Görevi neymiş onun?
Uyarıcı ve müjdeleyici.
Başka bir
Nezir
şey
ve
değil.
beşir.
Zaten Allahü Teala ne diyor? Ve ma alel rasul illel
Belag.
belag. Resule tebliğden başka hiçbir görev düşmez. Ve izleyicilerimiz kendi ellerindeki Maide suresinin 68. ayet bakın. Orada da aynı bu meal aynıdır. Bu da Diyanet'in çünkü. yok 69 muydu? Bir dakika. 67, 67 yanlış. Burada peygamber demiş, neyse. Rasul demesi gerekir. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Görevi neymiş? Tebliğ. Mesela devlet dairelerinde çalışanlar vardır. Mesela yöneticisinizdir, müdürsünüzdür. Yukarıdan bir emir gelir. Size düşen nedir? İlgiliye tebliğdir, değil mi? O kadar. Bildiriyorsun. Diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emir geliyor. Diyor ki bak Allah şöyle şöyle dedi. İşte burada da Allah ne diyor bakın? Diyor ki yani bu kendi meallerinden ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Peki insanlar bana Allah seni diyor insanlardan korur. Korkma diyor. Korunacağından dolayı endişen olmasın. Gerçekten insanlar çok ciddi tepki gösteriyorlar Allah'ın kitabına çağıranlara. Allah da koruyor. Evet. Şüphesiz Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir diye meali bitirmiş. Şimdi yani tekrar edelim. Resulullah'ın görevi burada da anlatıldığı gibi
Uyarıcı ve
açıklama
müjdeleyici
değil yani.
değil.
Açıklama değil.
Açıklama Allah tarafından
Açıklama
yapılıyor.
Allah tarafındandır. Resulullah'ın açıklama görevi yok. Şimdi aynı tefsirin bir başka ayeti nasıl anladığına bakalım.
Evet, o da Nahil suresi. Kur'an-ı Kerim'in 16. suresinin 44. ayeti. Şimdi 43-44 birlikte okuyalım. Şu şekilde meallendirilmiş. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri açık delillerle ve kutsal kitaplarla gönderdik. Şimdi burası önemli. İnsanlara indirdiklerimizi onlara açıklaman için ve düşünsünler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. İnsanlara indirdiklerimizi onlara açıklaman için ve üzerinde düşünsünler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Bu nasıl tefsir edilmiş? Denmiş ki,
Bak açıklaman için
evet.
diyor. Halbuki bu da ritübe yine beyan edesin diye diyor. Yani gösteresin diye. Şimdi az önceki okuduğumuz ayete göre ne dedi? Bu bir kitaptır ki muhkem kılınmış,
Allah
Allah
tarafından
tarafından
açıklanmış.
açıklanmıştır. Şimdi bu ayette sizin şüpheniz olursa, bak burada diyor ki, senden önce gönderdiklerimiz, vahyettiğimiz erkeklerden başkası değildi. Ehli zikre sor. Yani ehli kitaba. Zaten o belli oluyor. Nasıl göndermiş? Beyinelerle ve kitaplarını orada söyledi yani. Ne dedi? İlahi kitaplarla
Evet.
göndermiş.
Kutsal
O zaman o
kitaplarla.
kitapların uzmanlarına sor. Size gelen elçilerin içerisinde bayan var mıydı diye. Eğer bilmiyorsan sor diyor. Ondan sonra peki o zaman Diyor ki venzelna ileyke zikre lübeyyine linnâs. Sana da aynı zikri sana da indirdik. Yukarıda zikir burada tekrarlanıyor. Yani aynı kitabı sana da indirdik. Şura suresinde de gördük zaten en başta. Bu insanlara, yani önceki kitaplar kendisine inenler var ya, onlara kendilerine neyin indirildiğini açıklayasın. Çünkü birçok şeyleri gizliyorlar. Kendilerine neyin indirildiğini açıklayasın. Ey Yahudiler size şu indirildi, ey Hristiyanlar şu indirildi. Bunu da Allah Maide suresinin 15. ayetinde daha açık olarak ifade ediyor. Diyor ki ya ehlel kitap, ey ehli kitap. Yani zaten şey, beyinat ve zübür dedi zaten orada. Kendilerine açık kitaplar gelmiş işte. Ey ehli kitap, kendine kitap olanlar, elinde kitap olanlar. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا. Elçimiz size geldi. Şu anda elçi bu. Çünkü asıl mesele bu, asıl mesajı taşıyan bu. يُبَيِّنُ لَكُمْ. Sizin için beyan ediyor, ortaya çıkıyor, çıkarıyor. Neyi? كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ. Kendi kitabınızdan gizlediğiniz birçok şeyi açığa çıkarıyor. Bugün mesela Tevrat'ta, İncil'de namazı arasanız bulamazsınız, orucu arasanız bulamazsınız, zekatı arasanız çok zor. İşte onları ortaya gizlemişsiniz diyor. Ve afu an kethir, birçoğunu da affediyor. Yani da nesihle bazı hükümlerde ortadan kaldırılmış oluyor. Şimdi açıklandı mı? Ayeti Allah açıkladığı zaman böyle. Peki bakalım, Kur'an'ı Allah açıklar diyen bu tefsir şimdi ne diyor? Evet.
Evet, diyor ki ayette Hazreti Peygamber'e Kur'an'ın indirildiği bildirilmekle kalmayıp ona insanlara indirilenleri, yani Allah'ın hükümlerini onlara açıklama görevi de yüklenmiştir.
Az önce ne dedi? Allah'ın indirdiğini açıklama görevi kimdeydi?
Allah'taydı.
Allah'ta. E şimdi ne oldu? İkisi de Allah'ın ayeti. Şimdi bu ikisi, bu tefsiri yapan kişi bunun Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğundan ciddi şüpheye düşmez mi? Burada böyle diyor, burada böyle diyor. Ben ne bileyim. Onun için şeyde bir televizyon programında gene meşhur bir moderatör, gene tanınmış bir hocaya şunu sormuş. Geç ben dinlemedim de bir arkadaş söyledi. Demiş ki Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu söylüyorsunuz. Bunun için elinize bir kanıt var mı? Nedir? İnanacaksın kardeşim. İnanacaksın kardeşim. Ya ne diyeyim, böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Şu kitabın kendisi delildir demesi lazım. Ama meali öyle bir hale getirmişler ki okuyan bir kişi, bu ne biçim bir şey? Bu ne biçim bir şey diyor. Evet, devam et.
Evet, ayette Hazreti Peygamber'e Kur'an'ın indirildiği bildirilmekle kalmayıp ona insanlara indirilenleri, yani Allah'ın hükümlerini onlara açıklama görevi de yüklenmiştir. Buna göre Hazreti Peygamber sadece bir nakilci değil, aynı zamanda Allah'ın hükümlerini sözlü veya fiili olarak açıklama, yorumlama, inananlara uygulamada örnek olma işlevine de sahiptir. Bu işlevin tamamına birden sünnet denilmektedir. Sünnet de ilahi irşatla gerçekleştiği için bir tür vahiy değeri taşımaktadır. İşte bu ayetten açıklandığı gibi Hazreti Peygamber'in asli görevi Kur'an'ı açıklamaktır. Şu halde onun Kur'an'a aykırı bir hüküm ve anlayış ortaya koyduğu kesinlikle düşünülemez. Bu şekilde bitirmiş.
Evet. Onun Allah'ın hükmüne aykırı bir şey ortaya koyduğu kesinlikle düşünülemez. Peki ne oldu bu iki ayet?
Sanki çelişmiş gibi oldu.
Yani gibi mi yoksa çelişmiş mi oldu?
Yani şimdi Müslüman okuduğun zaman bunu söyleyemez ama en azından hisseder yani. Hayır, Allah var bak, bir şey ama
zaten,
nedir?
Zaten ayet ne diyor? Şek, lefî şekkim minhu murib. Derin bir şüphe içerisine giriyor. Ya bu, yani tamam bu da var, bu da bir şey diyemiyor kimseye de. Ama o içinde benim içimi kemiriyor diyor. İçimi kemiriyor diyor. Şimdi bir de sürekli burada şey yapıyoruz. Az önce okuduğu ayeti kitabun uhkimet ayatuhu, bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Muhkem yani kısa özlü ifadelerle ayetlerde, yani bazı birçok konu ayetlerde kısaca anlatılır. Sümme fussilet, ama aynı zamanda da sümme aynı zamanda manasındadır orada. Tabii şimdi Arapçayı şeyden ana kaynaktan öğrenmeyenler şimdi bu benim dediğimden pek hoşlanmayabilirler. Aynı zamanda açıklanmıştır. Kim tarafından? Hakim ve Habir tarafından açıklanmış. Yani Allah tarafından açıklanmıştır. Şimdi burada uhkimete muhkem kılınmıştır yerine sağlamlaştırılmıştır diye anlam veriyor. Ya Allah'ın ayeti zaten sağlam olur. Kim yani nereden sağlamlaştırıyor? Sonra da açıklanmıştır dediği zaman o zaman bu kitaptan başka bir kitap daha mı var diye sormanız gerekir. Çok ciddi bir sıkıntı ortaya çıkarıyor. Bir de biliyorsunuz bizim en büyük sıkıntımız hikmetin kaybolmuş olmasıdır. Çünkü o ayet neredeydi? İbrahim Aleyhisselam dua ediyor şey yaptığı zaman. Kâbe-i Şerif'i yaptı. Rabbena ve ba'at fihim
Bakara
rasûlen
suresi.
minhum. Bakara 127 miydi? Rabbena ve ba'at fihim rasûlen minhum yetlu aleyhim âyâtike ve yüzekkihim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikme. Ya Rabbi diyor, bunların içerisinden bir Rasul gönder.
129.
129 mu? Ha. Bakara 129. Evet, istersen oradan mealini oku. Bakalım nasıl? Yani kendi iç çelişkilerini görmek için. Evet.
Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
Peki, bak ona şey yapsın. Peki bu elçi, şey hikmet kimlere verilmiş Yahya?
Yine kitaba göre konuşacaksak yu'til hikmete men yeşâ buyuruyor Cenab-ı Hak.
Yani her insan, yani gereken çalışmayı yapan her insana Allah hikmeti verir. Bir. Bir de Allah'ın indirdiği hikmet kimlere indirilmiş?
O da elçilerine.
Bütün elçilerine değil mi? Mesela şeyin Ali İmran 81'de ne diyor Allahü Teala? Ama izâ hadallâhu mîtâken nebiyyin lemâ âteytukum min kitâbin ve hikme.
Hikme.
Size bir kitap hikmet veririm de diyor. Şimdi hikmet Allah'ın bütün nebilerine indirdiği Allah'ı ve bir ilim, Kur'an'ı açıklama ilmidir. Yani Allah'ın bütün kitapları zaten aynı olduğunu gördük şeyde. Orada hikmet yani o kitap mesela tabiatta her türlü şey var, malzeme var. Hikmet o malzemeden şunu yapmaktır. O malzemeden şu masayı yapmaktır, şu odayı yapmaktır, şu kitabın kağıdını üretmek, matbaasını şunu bunu yapmak, araçlarını üretmektir. İşte Kur'an ayetlerinden ilim çıkarabilmektir hikmet. Ve bunun da bütün ayrıntıları Kur'an-ı Kerim'de vardır. Orada iki okunan ayetler onlardandır ama öyle anlamlar veriliyor ki bir zıttıklar abidesi haline geliyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bugün hangi alime sorsanız hikmet nedir? Ne cevap verir Yahya bugün?
Sünnettir der.
Hikmet sünnettir derler. Peki kim bunu söylemiş? Hikmete sünnet diyen tek kişi İmam Şafii'dir. Şimdi diyor ki bak İmam Şafii Er Risalesi'nde bu bizim İmam Şafii'nin hikmet anlayışı diye bir şey vardır bu kitapta. Ama sitemizde de vardır. Arzu edenler orada bulabilirler. Diyor ki Kur'an bilgisine sahip güvendiğim bir zattan şunu işittim. Hikmet Allah'ın elçisinin sünnetidir. Peki sünnet kavramını kim ortaya çıkarmış bu manada? Allah elçisinin söz ve uygulamalarıdır dese anlarım ama sünnet diye bir kavram mı vardı? Resulullah'ın işte sünnet Allah'ın kitabında Allah'ın koyduğu kanunlardır. Peki bu kavramı ortaya çıkaran kim? Şey yapar mısın? İslam ansiklopedisinde var. Sünnet kavramını kim ortaya çıkarmış?
Evet, bu da İslam Ansiklopedisi'nin 38. cildinde bir sünnet diye bir madde var. Orada sünnetin hani sözlük manası olarak izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek gibi manalara geldiği söylendikten sonra bunun bizim şu an kullandığımız anlamda İmam-ı Şafii tarafından terimleştirildiği anlatılıyor ve deniyor ki İmam-ı Şafii gibi alimlerin yaptığı iş sünnet kelimesinin başka kullanımlarından ayrıştırılarak sadece Resulullah'a atfen kullanımını sağlama yönünde terimsel bir yenilik getirmektir.
Kim getirmiş onu?
İmam Şafii.
Yani Resulullah'ın sünnet şeyine, sözlerine sünnet diyen o.
Ondan sonra artık İslam alemini bugüne kadar
peki
hep böyle
gelmiş.
Peki sen
buna sünnet diyen sensen. Ben sen şu sözün manası ne olacak? Hikmet Allah'ın elçisinin sünnetidir. Böyle duydum diyor ulemadan. Burada da bu işi bunu terimleştiren sensin. Bir de şurada şunu söylüyor bakın. Hikmet Kur'an'a tabi kılınmış. Kitap ve hikmet öğrenimi Allah'ın kullarına ikramı sayılmış iken doğrusunu Allah bilir ama burada hikmete Allah'ın elçisinin sünneti dışında bir şey denemez. Allah'ın elçisinin sünneti dışında bir şey denemez. Peki Bakara 269'da Allah yu'til hikmete men yeşâ diyor. Gereken çalışmayı yapan kişiye Allah hikmeti verir. O zaman herkese Allah'ın elçisinin sünneti mi geliyor yani? Ne oluyor? Ama İmam Şafii onu öyle kabul etmiyor. Bak diyor ki burada Allah'ın elçisinin sünneti şuraya bakın. Allah adına onun özel ve genel hükümlerdeki muradını açıklar. Murat ne? İçindeki asıl şey. Şia'da Allah'ın muradını kim açıklar Aydın?
İmamlar.
Buna ne deniyor? Batıni bir mana vardır. Çünkü şeriatın bir zahiri var, bir de batını var deniyor. Muradını açıklar. Maksat Allah böyle demiş. Dedim ama hele bir sor ki niye dedim. Yani onu da demek ki ona soracağız. Şia da diyor ki muradını şey açıklar. İmamlar.
İnsanlar sadece zahirini bilir. İmamlar ise batınını bilir. Batının da batını vardır. Onu da imamlar biliyor. Artık bilinmezlere doğru gidiyor. Onlar da sadece imamlar.
Dolayısıyla batını sadece onlar bilir dendiğine göre hiç kimsenin onlara itiraz hakkı yoktur.
Dolayısıyla Kur'an anlamsız, yani bilinmez bir kitap olarak evet. Sunuluyor.
Yani halkın anlayamayacağı bir kitap oluyor. Onu evet. Sadece belli kişiler anlar oluyor. Ve şurada bakın sıkı durun. İmam Şafii'nin sözünü okuyorum. Diyor ki Allah sünnetle hükmetmeyi kitabıyla eş tutmuş. Nerede bu? Tabii ayetlere verdiği yani Resul kelimesine nebi manası vererek tabii bu çok uzun bir olay. Bunlar sık sık anlatıyoruz. Şey yapmış. Ama ve sünneti kitaba bağlamıştır. Muradı açıklıyor. Bak gördün mü? Bak Kur'an-ı Kerim gitti kenara. Muradını açıklıyor dediğiniz zaman artık Kur'an'a bakmanın bir anlamı yok. Ondan dolayı bugün Araplarda şu çok yaygındır. Es-sünnetu kadiyetun alel kitab. Sünnet kitabın üzerinde kadıdır diyelim yani. Son sözü sünnet söyler. Çok yaygındır bu Araplar arasında. Şimdi diyor ki kitabı ile eş tutmuş, sünneti kitaba bağlamış. İşte burada sıkı durun. Bunu yaratıkları içinde bu elçiden başkası için yapmamıştır. Ne oldu? Allah ne diyor Bakara 269'da hikmet herkese olur diyor. Birçok ayeti kerimede bütün enbiyaya kitap ve hikmet indirilmiştir diyor. Ve Resulullah'a görev veriyor. Yuallimuhumul kitabe vel hikme. Onlara kitap ve hikmeti öğretir diyor. Ve burada diyor ki yaratıkları içinde bu elçiden başkasına bunu yapmamıştır. Bu ne demek ya? Şimdi peki bu dağınıklığı görüyor musunuz? Şimdi o ayet-i kerimede daha sonra gelenler kitap hakkında derin bir şüphededir diyor ya. Bakın ne oluyor? Şey kayboluyor. Kitabı açıklama ilmi. O kaybolunca açıklayamıyorlar. Açıklayamayınca başka şeyler devreye sokuyorlar. İşte bir sünnet diye bir kavram ihdas ediyorlar. O sünneti kitap gibi kabul ediyor. Kitabın üstünde hakim hale getiriyorlar. Hatta İmam Şafii aynı yerde şunu yapmıştır. o şeyde Er Risalesi'nde der ki Kur'an Kur'an'ı sünnet sünneti nesheder. Yani yeni gelen bir ayet önceki ayetin hükmünü ortadan kaldırır. Ama Kur'an-ı Kerim sünnetin hükmünü ortadan kaldıramaz der. Sünnet de Kur'an'a dokunamaz. Ne oldu? Arada dokunulmazlık var. Bu ne oluyor? Ondan sonra peki diyor, Kur'an sünneti nesheder dersek ne olur? O zaman rejim cezası elden gider diyor. Peki, çünkü Kur'an'da rejim cezası yok. Tamam, ondan sonra ne yapıyor? Aynı yerde bir hadis rivayet ediyor. O hadise üç tane ayeti neskettiriyor. Hani sünnet Kur'an'ı neskettirmezdi? Onun için sünnet son sözü söyler demek zorunda kalıyorlar. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'de derin şüphesi olmayan birisi bunu yapabilir mi? İşte bugün İslam aleminin parça parça olmasının sebebi o. Yani Kur'an açıklama ilmi tamamen kaybolmuş vaziyettedir. Az önce okuduk ya, وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ يُنِيبِ İçten samimiyetle arzu edene Allah o yolu gösterir. Hamdolsun Cenab-ı Hak o yolu bize gösterdi. Çok şükürler olsun. Ve o hikmeti, kaybolan hikmeti tekrar ortaya çıkarmak bizlere nasip oldu. Hamdü senalar olsun. Onun için şimdi bu çözülemeyen hiçbir problem kalmıyor. İnsanlar bir işte gelirler. Mesela bize sordukları zaman Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delilini kendisi kardeşim. Eğer bana muhtaç da zaten Allah'ın kitabı olmaz ki. Aç oku. Diyebiliyoruz Allah'a çok şükürler olsun. Şimdi mesela Şia ve Sünniler var, Şiiler var. İşte Sünnileri gördünüz, Kur'an-ı Kerim'le alakaların ne olduğunu. Şimdi Kur'an ne denir? Önce delil olarak Kur'an-ı Kerim alınır. Orada bulunmazsa sünnete geçilir. Orada bulunmazsa icma, orada bulunmazsa kıyas. Bulunmazsa ne demek? Allah-u Teala bu kitapta her şeyi sizin için açıkladık diyor. Bu kitabı her şeyi açıklasın diye indirdik diyor. Ne demek bulunmazsa? Ondan sonra da bakıyorsunuz ki öyle bir din ortaya çıkıyor ki mesela İmam Şafii o zaman Kur'an'a uyarsak rejim olmaz diyordu. Şimdi de efendim batılılar, bir takım insanlar rejimi tenkit edince hemen Kur'an'da yok diyerek ona sarılmaya başlıyorlar. Peki kölelik ve cariyelik nasıl ki ezdiler IŞİD tarafından alınıp da köle ve cari olarak satılmaya başlandı, dünya ayağa kalkınca herkes İslam'da yok demeye başladı. Hatta biliyorsunuz 126 tane İslam alimi Bağdadi'ye mektup gönderdi. Delilleri neydi? Büyük şey, Birleşmiş Milletler yasaklamış, artık bundan sonra köle cari almak harammış. Peki Kur'an'a inanan adam bunu söyleyebilir mi? Efendim bugün işte Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi yıllar öncesinden fetva verdi intihar saldırılarına. Hiç duydunuz mu Yusuf El Karadavi'yi tenkit eden bizim dışımızda? Hatta bugün yarın yanlış hatırlamıyorsam bana davetiye gelmişti. İstanbul'da ona saygı toplantısı yapılıyor. Peki ona saygı duyuyorsunuz da niye IŞİD'e karşı çıkıyorsunuz? IŞİD'in fetvasını veren o. İntihar saldı. Türkiye'ye geldiği zaman VIP'de karşılıyorsunuz. Çok büyük bir değer veriyorsunuz da niye intihar saldırılarına karşı çıkıyorsunuz? Bu ne biçim bir din anlayışıdır? Yani IŞİD'in yaptığını kabul etmeyen hangi mezhep var? Söyleyin bana. İntihar saldırılarını hiçbir mezhep kabul etmez de ayrı. Bir tane söyleyin. Ama kabul etmeyen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Burada çok açık ve net. Bizim internet sitesinde kölelik ve cariyelik yazısını okusun izleyicilerimiz. Baksınlar ki Kur'an-ı Kerim'de bu hiç olmuş mu İslam'da? Hiç olmuş mu böyle bir şey? Şimdi biraz Aydın'ı dinleyelim. Bakalım bu Şia. Şia'da kaynak kim? Yani Kur'an'ın dışında ya da aslında Kur'an da yok aslında yani. Çünkü asıl murat, şeyde de öyle diyor ya, asıl muradı sünnet söyler dediğine göre Kur'an kalmıyor orta yerde. Evet.
Evet, şimdi Şia'da aynen diğer mezhepler kimi Kur'an'ı yetersiz gördükleri için kendileri için bir din adamı kurumu oluşturuyorlar. Tabi Şia'da din adamı kurumu olduğu için aynen ehli kitabın kutsallaştırdığı din adamı bunlarda da vardır. Yani kendi din adamlarını kutsallaştırmışlardır. İşte Kur'an-ı Kerim'de bulamadıkları, kendi amaçları doğrultusunda bulamadıkları şeyleri bu kutsallaştırdıkları din adamları üzerinden rivayet ettirilerek sunuyorlar. Ki bunlardan da en önemli, biliyorsunuz, Ehl-i Sünnet'te Buhari nasıl sahih kaynak ise Ehl-i Şia'da da Kuleyni'dir. Şimdi Kuleyni'den alıntı olarak şimdi söyleyelim. Kuleyni 1. cilt sayfa 235.
Evet, o kitabın aslı değil mi? Arapçası,
evet,
yani.
Bu Arapçası aslı. Evet. Bu da bu. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve la teferraku, yani tefrikaya bölünmeyin, parçalanmayın ve ihtesimu bihablillah, Ali İmran suresi 3. ayetinde buyurduğu gibi. Şimdi buradaki o kelimeyle yetinmiyorlar. Allah'ın kitabını değil, bir de Ehl-i Beyt'e sarılmak diye size şöyle şunu bıraktım diyor. Bir de Ehl-i Beyt'e sarılırsanız hidayete erersiniz diyor. Huden lil muttakin olmaktan da çıkıyor Kur'an-ı Kerim Ehl-i Beyt'e. Yani Ehl-i Sünnet de kendine göre böyle bir delil sunuyorlar.
Ehl-i Beyt'e sarılmayan onlara göre Müslüman sayılır mı?
Şimdi onu söyleyeceğim.
Ha, tamam, söyle.
Cafer Es-Sadık'tan şöyle rivayet ediliyor. Biz Allah'ın itaati farz kıldığı kimseleriz. Kimseleriz. Ancak bizi tanıyanlar kurtuluşa erer. Bizi tanımayanlar mazur değildir. Bizim imametimize inanan mümin, inkar eden ise kafirdir.
Bak, görüyor musunuz? Yani millet zannediyor ki Şia ehli sünneti mümin sayıyor. Kesinlikle değil. Kesinlikle.
Bizi, evet. Evet. Bizi tanımayan ama inkar eden, İnkar da etmeyen kimse Allah'ın bize yapılması farz kıldığı itaati yerine getirip hidayete kavuşuncaya kadar delalettedir.
Evet. Yani onlara inanana kadar delalette onlara inanacaksın. Evet. Onların emrettiklerini yerine getireceksin.
Evet. Şimdi Allah-u Teala'nın...
Bak ki Kur'an-ı Kerim devre dışı kaldı. Resulullah devre dışı kaldı. Dikkat ediyor musunuz? Bu ne oldu? Yepyeni bir din oldu. Evet.
Allah-u Teala'nın ayetlerini de kendilerine mahsus kılarak, yani mezhepler, Müslümanları birbirine düşürmek için şu rivayet uyduruluyor. Cennet hakkında nazil olan ayetler ancak kendileri ve Ehl-i Beyti ile ilgilidir. Nasıl ki Ehl-i Beyti sarıldılarsa onlarla ilgili. Cehennem ve yeryüzündeki şerliler hakkında nazil olan ayetler ise düşmanları ve kendilerine karşı muhalif olanlar hakkındadır. Bunu da Kuleyni'nin 8. cilt sayfa 35'te söylüyorlar. Şimdi din adamlarıyla ilgili, şimdi Ehl-i Şia'nın din adamı kurumu var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de en çok tenkit ettiği ve üzerinde durduğu din adamlarıdır. Yani uyardığı din adamlardır. Bu yüzden tezimizde yazdık ki Kur'an'da din adamları nasıl tahrif ediliyor, kendi toplumları, kendi din adamları tarafından, bilginiz olsun diye. Şimdi şurada şeye göre şunu da okuyayım rivayeti. Din adamlar, yani imamlar, ahuntlar derler, onlar mollalar, bizim orada da Azerbaycan'da ve benzerleri dinin muhafızlarıdır. Kutsal mesajın yorumlanmasında onları tek otorite olarak görmeliyiz ve alçak gönüllü bir tavırla bize verdikleri bilgileri almalıyız. Din adamların doğruladığı hiçbir şeye karşı gelmemeliyiz çünkü onlar Allah'ın elçilerinin soylarından gelmektedir. Bunun gibi
zaten onların herhangi bir yerden eğitim görmelerine ihtiyaç yok. Onlar doğuştan her şeyi biliyorlar. O da o inançların bir parçasıdır. Yani kendi kitaplarında bu var. Derler ki imamlar hiçbir yerden eğitim görmez. Hiçbir hocaya gitmezler. Herhangi bir şey onlara sorulduğu zaman bilmiyorum demezler. Hiç düşünmeden en yeni bir konuda olsa onun en doğru cevabını verirler. Evet.
Bir de şunu da ekliyorlar. Son imam zaman onun gelişine inanmayanlar da mümin değildir. Bir yukarıdaki hadislerinde söylüyorlar ki tabii ki imamlar böyle bir şey söylemiyor. Söylettiriliyor. Ki imam zamana da iman etmeyen son Mehdi'ye onlar da kafirlerdir. Evet. Mümin değillerdir.
Peki şimdi görüyor musunuz? Bakın herkes ben müminim diyor. Kime sorsan Kur'an-ı Kerim'e inanma konusunda hiç kendisini dışlar mı ya? Ben inanmıyorum diyen çıkar mı? Ne demek? Can feda, Kur'an, tamam. Peki Muhammed Aleyhisselam'a tamam. Peki ne oldu? Hani Kur'an-ı Kerim? Nerede kaldı? Sünnisiyle, Şiisiyle. Evet, bu şimdi bu konuda, bu konuyla ilgili ayetleri, teferrukla ilgili, ha sen şeyi mi okuyacaksın? Yani mezhep savaşlarını okuyacak galiba şey. Mesela ben bu arada şunu söyleyeyim. Mesela şimdi Haçlı Şabi var. Birisi bana bir videolarını göndermişti. Bağdat'taki bir konuşma videosunu. Katar'dan bir arkadaş göndermiş. Orada diyor ki işte Musul'a gideceğiz. Hüseyin'in intikamını alacağız. Ve dün haberlerde vardı. Halep'teki komutanların tamamı İranlı. Bakın görüyor musun mezhep savaşını? Bu konuda Hayrettin Karaman Hoca'nın şeyinde bir oku bakalım.
Evet, bugünkü tabi ders başlığımız bizim hani mezhepçiliğin doğurduğu acı sonuçlardı. Hani bu anlattığımız, şimdiye kadar anlattığımız konular hani bunun altyapısını oluşturuyor. Yani bugün bizim Suriye'de, Irak'ta şahit olduğumuz olayları bir gözünüzün önüne getirin. Kim kiminle savaşıyor orada? Yani Müslümanlar birbirleriyle savaşıyor. İşin gerçeği
Müslüman
bu.
Müslüman olduğunu söyleyenler.
Müslüman olduğunu iddia eden insanlar. Yani Amerika'nın, Rusya'nın falan orada olması ortada hazır birbirini yiyen Müslümanlar olmasından dolayı. Yani Müslümanlar adam gibi olsalar orada
zevkle
Amerika'nın da
zevkle
işi yok, Rusya'nın da
işi
yok. Dolayısıyla bu işin temelinde işte bu tür görüş ayrılıklarının hani asla uzlaşamayacak bir dereceye gelmiş olmasıdır. Yani mezhep başka bir şeydir. Mezhepçilik başka bir şeydir. Mezhep görüş demektir. Falanca hocanın şu konuyla ilgili görüşü onun mezhebidir. Ama siz ondan daha fazla mezhepçi olduğunuz zaman iş işte bugünkü noktalara geliyor. Tabii ki bunun yani bugün Suriye'de, Irak'ta olanların tek sebebi bu değil. Ama en büyük sebebinin bu olmadığını kim söyleyebilir ki? Müslümanlar birbirini boğazlıyor. İşte birisi Allahu Ekber diyerek Sünni'yi kesiyor. Öbürü La İlahe İllallah diyerek Şii'yi kesiyor. Fark etmiyor. Kesen Müslüman, kesilen Müslüman. Bu iddiada olan insanlar. Peki bunlar yeni mi? Ya biri diyebilir mi ki ya hayır canım işte bu şimdi olanlar böyle. Siz kalkıp bunu sakın mezhepçilikten falan kaynaklandığını zannetmeyin. Bugün böyle değil. Tarihte de böyle olmuş. İşte şimdi kısaca ben daha önceki dönemlerde ya bundan asırlar öncesinde de aynı topraklarda üstelik benzer sebeplerden dolayı insanların, Müslümanların birbirlerini nasıl kestiklerini, doğradıklarını tarihi nakillerden aktarmaya çalışacağım. Derleyen, bunu toparlayan Hayrettin Karaman Hoca, İslam'ın Işığında Günün Meseleleri adlı kitabında bunun ikinci cildi. İslam'da mezhep kavgaları, İslam tarihinde mezhep kavgaları diye bir başlık atmış. Kitaplardan nakiller yapıyor. Önce toplu ifadelerden birini nakletmiş. Diyor ki yani bu Zebidi'nin İthafus Sade, Füllani'nin, İbni Teymiye'nin, Ahmed Emin'in kitaplarından naklederek bazı mağrip şehirlerine, Franklerin, doğu memleketlerine de Moğolların musallat kılınmasının sebeplerinden birisi, yani o gün şöyle açıklanıyor Müslümanlar tarafından. Hem Sünni mezhepler arasında hem de Sünni ile gayri Sünni mezhepler arasındaki şiddetli taassup, tefrika ve fitnedir. Zaman zaman meydana gelen çarpışmalarda binlerce Müslüman kanı akmış ve şehirler harap olmuştur.
Bugünkü gibi işte.
Fark yok. Aynı şeyler. Mesela bir örnek, bu mezhep taassubu nerelere vardırılmış zamanında? Tuğrul Bey'in veziri Amidül Mülk Künduri'nin tesiriyle camilerde, minberlerde eşarilere lanet okunmuş uzun yıllar boyunca. Yani imamlar hutbelere çıkıp eşarilere lanet okumuşlar. Hanefilerle Şafiler birbirlerine düşmüş, kavgalar olmuş, kargaşa ve fitne Horasan, Şam, Hicaz ve Irak'a yayılmış. Bakın bugün yani hem Suriye'de hem Irak'ta olan olayların benzeri. Kuşeyri, İmamul Harameyn, İbnül Muvaffak gibi zatlara eziyet edilmiş, hapsedilmişler, sürgün edilmişler, memleketi terk etmek mecburiyetinde kalmışlar. Başka neler olmuş? Hicri 7. asırda, bakın şu an ne zamandayız? Bunun yarısı kadar asır önceye gidin. İsfahan şehrini ziyarete giden bir coğrafyacı var, Yakut el-Hamevi. Onun aktardığı sözler var. Diyor ki, zamanımızda ve daha önce, yani hem o gün hem daha önce bu şehir, yani İsfahan bugün nerede?
Şeyde.
İran'da. Aynı yerler. Diyor ki, daha önce bu şehirle civarı defalarca harap edilmiştir. Sebebini mi merak ediyorsunuz?
Evet.
Bunun sebebi, hani Amerika gelmiş değil o dönemde. Rusya da gelmiş değil. Bunun sebebi Şafiilerle Hanefiler arasındaki daimi geçimsizlik, taassup ve savaştır. Hangi grup galip gelirse diğerinin bölge ve mahallesini yağmalamış, yakmış, yıkmıştır. Bakın siz işte mezhepten çok mezhepçi olursanız olayın geleceği nokta budur. Yani şu an olaylar, olan olaylar tarihin sadece acı bir tekerrüründen ibaret. Yeni bir şey olduğu yok. Asırlardır aynı olaylar tekrarlanıyor. Kur'an'ı devre dışı bırakıp başka bir şey öne aldığınızda bunların yaşanması kaçınılmaz. Bir şey daha var. Bu sefer Rey şehri için söylenmiş. Diyor ki, bir geldim burasının harap olduğunu gördüm ve sebebini soruşturdum. Topladığım bilgilerden elde edilen sonuç şu. Sebep çok basit. Bu şehrin ahalisi 3 gruptu. Şafiler vardı, azdılar. Hanefiler vardı, Şafilerden çoktular. Ve Şiiler vardı, çoğunluğu bunlar teşkil ediyordu. Bakın aynı bugün Suriye ve Irak topraklarını düşünün. Kimi yerde Hanefiler çok, kimi yerde Şafiler çok, kimi yerde Sünniler çok, kimi yerde Şiiler çok. Civar ahalisi ise çoğunlukla Şiiydi, biraz da Hanefiler vardı. Önce Şiilerle Sünniler arasında taassup savaşı başladı. Uzun müddet vuruştular. Daha sonra Hanefilerle Şafiler arasında, yani Sünniler birbirlerine düştüler. Taassup baş gösterdi, harp başladı ve sayıları az olmasına rağmen Şafiler galip geldiler. Civardaki Hanefilerin silahlı olarak gelip mezheptaşlarına yardım etmesi de bir fayda vermedi. Birbirine düşenler Müslüman, yardıma gelenler yine Müslüman. İşte bu gördüğün harap yerler var ya, bunlar Şiilerle Hanefilere ait olan yerlerdir diyor. Kim kurtulmuş geriye? Mezhebini gizlemek zorunda kalanlar sadece kurtulabilir diyor. Yani bugün olanlar yeni bir şey değil. Aynı şeyler oluyor. Yani siz zahirde orada Rusya'nın, Amerika'nın olduğuna bakmayın. Sünnilerle Şiiler birbirini
ya,
yediği için
eğer bunlar orada. Bunlar gerçekten şey mümin olsalar Rusya'nın, Amerika'nın oraya gelmeye cesaret etmesi mümkün değildir. Evet. Ya. Allah kalplerine korkusalar çünkü. Evet. Evet. Peki evet. Sen ayetleri
halbuki Cenab-ı bakalım. Hak ne diyordu? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu türlü dinde fırkalaşmalara kesinlikle Cenab-ı Hak izin vermiyor ve net bir dille yasaklıyor. Bakın farklı düşünmek yasak değil. Bunu da yanlış anlamayalım. Farklı düşünebilirsiniz ama ne diyoruz? Mezhep değil. Mezhepçiliktir yanlış olan. Hani ama kraldan yani çok kralcı olmak var ya.
Orada da şunu şey yapmak lazım. Yani bir insan ayetlerden hüküm çıkarırken tam o metodu uygular ama vardığı
yanlış
sonuç
yapabilir,
yanlış olabilir.
Tabii ki. Ama siz Nota, onun bu yanlışını yani ısrarla devam ettirirseniz tabii. Ondan daha çok mezhepçi olursanız ne olur? O zaman bugünkü i̇şte durumu
o zaman işte. O yanlışlar ilim haline evet. Gelir. Halbuki o metotla başka ulema ilgili ayetleri ortaya çıkar, yanlış belirlenir, o zaman vazgeçer görürsün.
Evet. Cenab-ı Hak ne buyurdu? En'am suresinin biraz önce okunmuştu 159. ayetinde innellezine farraku dinehum, dinlerini parça parça edenler. Şimdi bir de şu var, şu ayetler okunduğu zaman hemen ne deniyor? Ha, bizimle ilgili değil ki canım. Bizimle ilgili değil, bunlar önceki ümmetlerin parçalanmışları. Allah da hikaye diye anlatıyor. Niye anlatıyor bunları bize o zaman?
Tabii ki
öncekiler yaptı diye, siz de yapmayın diye anlatıyor Allah.
Ama leste geliyor.
Evet, arkasında. Devam ediyoruz. Diyor ki innellezine farraku dinum, dinlerini parça parça fırka fırka yedi ve kanu şia, her birinin etrafında gruplaşmalar oldu. Grup grup oldular. Leste minhum fi şey. Resulullah hitaben diyor ki senin onlarla hiçbir işin olamaz. İnnemâ emruhum ilallah. Onların işi Allah'a kalmış. Daha sonra Allah onların yaptıklarını onlara tek tek gösterecek. Bir başka ayet, Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri yine direkt olarak Resul'e hitaben ama tabii ki bizi de kapsayıcı olarak buyuruyor ki Cenab-ı Hak. Hani münibine ileyhi, hani Cenab-ı Hakk'a yönelin. Vettekuhu, ondan çekinin. Ve ekimussalah, o namazı kılın. Ve la tekunu minen müşrikin, ve sakın müşriklerden olmayın. Hangi müşriklerden? Minellezine ferraku dinehum, dinlerinde fırka fırka olanlar, parça parça olanlar, mezhepçi olanlar. Ve kânû şî'a, ve her biri etrafında bölük pörçük gruplaşanlar. Peki ne oluyor? Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Öyle bir duruma giriliyor ki her grup kendi elinde olanla mutlu, kendi elinde olanla övünüyor. Doğru biziz. Herkes doğru. Hiç kimse yanlışla değil. Neticede buraya geliniyor. O yüzden bakıyorsunuz o onu tekfir edip öldürüyor. Bu bunu tekfir edip öldürüyor. Müslümanlar birbirlerini yiyor. Müslüman olmayanlar da ellerini avuşturuyor. Silah satmaya geliyor, şöyle yapmaya geliyor, böyle yapmaya geliyor. Yangına daha çok körükle geliyorlar. Ama neticede yine Müslümanlar
İstersen birbirinin o şeyden, en büyük düşmanı. Rum suresinin 31-32 okudun. Esas 30'u da okumak lazım. Hiç dini öyle anlayan
maalesef herhangi Müslüman
bir
kişi, yok ki.
Bir kitap, bir alim var mı? İşte onu da bir oku istersen bak.
Yani onu diğer ayetleri bir okuyalım da belki fırsat tamam. Kalırsa tamamlayalım.
Tamam.
Ali İmran suresinin 103. ayetinde Cenab-ı Hak buradan kurtulmanın yolunu da bize gösteriyor. Ne buyuruyor? وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Allah'ın ipine hep birlikte sarılın. Nedir Allah'ın ipi? Kur'an-ı Kerim. وَلَا تَفَرَّقُوا. Asla bölünmeyin, parçalanmayın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın size olan nimetini bir hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً. Birbirinize düşmandınız zamanında. Kesiyordunuz birbirinizi. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ. Ama Allah kalplerinizi ısındırdı. Neyle? Yine Kur'an'la ısındırdı. فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا. Bu nimet, Allah'ın bu nimeti sayesinde birbirinizin kardeşi oldunuz. Ve devamında Allah 105. ayette ne buyuruyor? وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا. Sizden önce fırka fırka olanlar gibi olmayın. Hadi önceki ayetleri bizimle ilgili değil diye attın, tarihe gömdün. Allah diyor ki işte onlar gibi olma. Niye anlatıyorum? Sen de çünkü bu yoldan gidiyorsun. Gidişat bu yöne, sakın onlar gibi olmayın. Onlar ne yaptılar? وَاَخْتَلَفُوا مِنْ مَعْدِ مَا جَاءُمُ الْبَيِّنَاتِ. Kendilerine açık deliller geldikten sonra ihtilafa düştüler. Halbuki her şey açık ve netti. Ama doğruyu bilmek değil, her zaman doğruya teslim olmaktır önemli olan. İnsanlar teslim olamadıkları zaman İşte savrulmalar, sapmalar başlıyor. Cenab-ı Hak başka bir ayette, Enfal suresi 46'da ve اَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Allah'a ve Resulüne, yaşadığı zaman Resulullah'a, vefatından sonra onun getirdiği Kur'an'a itaat edin. وَلَا تَنَازِعُوا. Birbirinize çekişmeyin, nizaya düşmeyin. Ne olur? فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Dağılır gidersiniz, hiçbir şeyiniz kalmaz ortada diyor Allah. İşte günümüzde niye böyleyiz? Cevabı burada. Bir başka ayetine, Araf suresinin 30. ayeti. Sürekli tekrar ediyoruz burada. Ferîgan hedâ ve ferîgan hakk aleyhimud dalâle. Allah Teala insanları iki gruba ayırıyor. Bir grup var, Allah onları doğru yoluna kabul etmiş. Bir grup var, Allah onların sapık olduğunu onaylamış. Niye? اِنَّهُ مُتَّقَدُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Çünkü onlar Allah'la kendi aralarına şeytanları aracı olarak koymuşlar.
Evliya olarak.
Evet.
Tabii.
Veli dost olarak koymuşlar ama işin acı tarafı ne? Ve yahsebune ennehum muhtedun. Ve kendilerinin doğru yolda olduğunu zannediyorlar. Yani kabahat samur kürük olsa kimse kalkıp üstüne giymez. Herkes haklı kendince. Hiç kimse kendisinin yanlış yaptığını söylemiyor ki. Şiisi de haklı, Sünnisi de haklı. Şafisi de haklı, Hanefisi de haklı kendince.
Kitabı da ver de bak. Mesela bugün şey var. Bir sempozyum var. Şeyin Nakşibendi sempozyumu bugün ve yarın. Aziz İmam-ı Tüdai Vakfı düzenliyor. Bu da o vakfın şeyhi olan şey,
Osman Nuri Topbaş.
Osman Nuri Topbaş'ın Bir Testi Su ismiyle 2015'te yayınlamış olduğu kitap. 2015 tarihinde Erkam Yayınları tarafından yayınlanmış.
Yeni yani.
Daha yeni eski yani. 2015. Şu anda 2006'dayız. Daha yepyeni. Şimdi az önce Yahya dedi yani Allah'la kendi aralarına başka şeyler koy. Evliya. Zaten Araf suresinin ikinci ayetinde de aynı şey var değil mi? İstersen o ayette bir aç.
İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbikum ve la tettebi'u min dunihi evliya.
Size indirilen, Rabbinizden size indirilene uyun. Allah'la kendi aranıza bir takım dostlar koyarak onlara uymayın. Dikkat derseniz bütün şu ana kadar okuduklarımızın hepsi öyle. Şimdi bakın bugün bu toplantıyı düzenleyen şeyin, tarikatın şeyhi olan Osman Nuri Topbaş'ın kendi imzasını taşıyan kitapta şöyle diyor. Büyük Allah dostu Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Allah. Her mümin Allah'ın dostu olmak zorundadır. Onu kimin Allah'ın dostu değilsen nereden biliyorsun? Tamam iyi niyette öyledir diyebilirsin. No problem yok. Ama Allah bilir. Emir Külal Hazretlerinin terbiyesinde geçirdiği ruhi ihtilaçları ve nefis tezkiyesi mücadelesini şu şekilde anlatıyor. Diyor ki bak arayış içinde olduğum günlerden birinde Yüce Allah'ın sevgili kullarından olan Emir Külal Hazretleri ile karşılaştım. Cezve halim ileriydi. Bana şöyle dedi. Gönül almaya bak. Güçsüzlere hizmet et. Sonra bunu atlayarak gidiyorum. Bana köpeklerine Emir Külal demiş ki köpeklerime sadakatle, saygı ile bak demiş. Onlardan yardım iste. Yani bu Müslümanlık mı? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyorsun her beş vakit namazda. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardım yalnız senden isterim. Onlardan yardım iste diyor. O köpeklerden birinin hizmetini yaparken, insan köpeğin hizmetini yapar mı? Şah-ı Nakşibendi dedikleri kişi bu. Büyük bir saadet duyacaksın demiş. Şeyhi ona demiş. Onun bu emrini bir ganimet bildim. Hiçbir gayreti elden bırakmadan onun işaretindeki manayı anladım. Verdiği müjdeyi bekledim ve köpeklerden birinin yanına gittim. Bende büyük bir hal meydana geldi. Onun önünde durdum. Beni bir ağlamak tuttu. Sanki o köpek asabı keyiften feyiz almış kıtmir gibi. Kıtmir kelimesini bilirsiniz. Fethullah çok kullanırdı kendisi için. Ben öyle ağlamaktayken o sırt üstü yattı. Köpek sırt üstü yatmış. Ayaklarını göğe dikti. Bundan sonra hazin hazin sesler çıkarmaya, ağlamaya, inlemeye başladı. Ben de ellerimi açtım. Tevazu ile amin amin demeye başladım. Köpek ayaklarını salladığı zaman dua ediyor. Amin diyormuş. Evet. Bak köpekten yardım istiyor. O yukarıda şey yaptı, istersin dedi. Bundan sonra diyor ki yine günlerden biriydi. Evden çıkıp bazı yerlere gittim. Yolda öyle bir hayvan gördüm ki herhalde mukalemun görmüş. Öyle anlaşılıyor. Güneşin rengine göre renk değiştiriyordu. Manevi bir hazza dalmıştı. Bana ondan büyük bir vecd hali geldi ve kendi kendime şöyle dedim. Bundan şefaat isteyeyim. Kimden kurtaracak o? Şefaatte. Allah cehenneme atacak, bu onu kurtaracak değil mi? Allah'tan kurtaracak. Allah'tan daha güçlü olması lazım. Şu anda bu mübarek hayvan şefaat makamındadır. Öyle bir makam varmış sanki. Tövbe estağfurullah. Sonra onun karşısında tam bir edep ve saygıyla durdum. Ellerimi kaldırdım. Derken o mübarek hayvan daldığı alemde halden hale geçti, sırt üstü yatarak göğe doğru yüzünü çevirdi. O haldeyken ben de amin amin diyorum. Şimdi bu nedir Allah aşkına ya? Bakın tarikatlar, Ve burada da diyor ki bir testi su mesnevi bahçesinden. Açın bakalım Mevlana'nın mesnevisinin ön sözünü. Onu ne kabul ediyor? Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap sayıyor mu, saymıyor mu? Daha da büyük sayıyor. Şimdi ne oluyor ya? Tarikatlara bakıyorsunuz öyle. Said Nursi de kendi kitabını Allah'ın son kitap sayar. Nurculara bakın. Bunu açıkça söylemezler ama bizim sitede onlarla uzun yazışmalarımız var. Bakın Risale-i Nur son kitaptır onlara göre. Allah'ın kitabıdır. Çünkü Kur'an'dan alınmış değil. Kur'an alındığı yerden alındığını söylüyorlar. Sanki şey Fethullah daha mı geri? İşte İslam alemi. Bakın tarikatlar. Kur'an-ı Kerim'le aralarında dağlar kadar fark var. Evet, tarikatçılığa bakış kitabımızı okuyanlar bilirler. Ya da aracılık ve şirk kitabını. Ondan sonra efendim mezhepler görüyorsunuz. Kur'an nerede, mezhepler de. İmam Şafii örnek gösterdik. Gerek yok ki bugün mezhepleri içerisinde mürtedin öldürülmesini kabul etmeyen birisi var mı? Dinden dönen öldürülür. Peki ne biçim din ki Allah Kur'an-ı Kerim'de la ikrahe fiddin diyor. Bu dinde zorlamanın hiçbir şeyi olamaz diyor. Bakın bugünkü İslam aleminin hali. Şu ayetlerden dinleyin. Bakın. Ali İmran 86. Keyfe yehdillahu kavmen kafaru ba'di imanihim. İnandıktan sonra ayetleri görmezlikten gelen, işte ne kadar ayetin görmezlikten gelindiğini gördünüz. Bir topluluğu Allah hiç yoluna kabul eder mi? Ve şehid enne Resulü hakkun. Resulün hak olduğuna da şahit olmuşlar. Resul bu kitap. Yani görüyorsunuz ki bu kitap. Yani çünkü mesajı esas taşıyan bu. Bizim şahit olabilmemiz ancak buna şahit olabiliriz. Bundan sonra Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik yapabiliriz. Ve ca'ehumul beyinat. Onlara açık açık deliller gelmiş. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalimler topluluğunu yoluna getirmez. Ulaike ceza'uhum. Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelenler. Bak Allah İsra suresinde diyor ki ve ma kunna muazzibin hatta neb'ase rasula. Biz resul göndermeden kimseye azap etmeyiz. Bizim elimizde bu Kur'an olmasına rağmen bu Kur'an ikinci plana atıldığı için yeryüzünde azap gören toplum İslam alemidir. Niye Batı görmüyor? Niye ellerinde Kur'an'ı götürelim onlar duymasın onlar da aynı duruma gelirler. Diyor ki ulaike cezaum onların cezası şu. Enne aleyhim lanetallah. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ne? Allah onları dışlar. Vel melaike melekler dışlar. Ven nase ecmain tüm insanlar. Bugün tüm insanlar Müslümanlar dışlıyor mu dışlamıyor mu? Bunu biz hak etmiş durumdayız. Onun için yapılacak şey bu doğru dini anlatmaktır. Hem orada savaşanları anlatacağız hem diğer insanları anlatacağız. Efendim la yukaffefu anhumul azab ve lehum yundarun. Azap hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. İllellezine tabim ba'de zalike ve aslah. Ha, İslam aleminin kurtuluşunun tek yolu bu. Tekrar Allah'ın kitabına dönecek ve kendilerini düzeltecekler. Fe innallaha gafurrahim. Allah gafurrahimdir. O bir de şey okusana. Adem Aleyhisselam'la bahçeden çıkarken Taha suresindeki ayetler var. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam Allah yetiştirdi. Bir emir verdi. O emri tutmadı. Tutmadığı için Allah onu dışladı. Nereden dışladı? Bahçeden. Hadi çık bakalım dedi. Bahçeden çıkarken söylediği bir söz var. Evet.
Evet, bu Taha suresinin 116. ayetinden itibaren okunursa eğer bu Adem İblis kıssası orada anlatılıyor. Orada Cenab-ı Hak Adem ve eşini bulundukları yerden çıkardıktan sonra buyuruyor ki hani artık yeryüzüne inin. İşte şurada birbirinize düşman olacaksınız ama fe imma yetiyennekum minni huden. Benden size bir hidayet rehberi gelir de femen ittebaa hudaye. Kim benim bu gönderdiğim hidayete uyarsa, o rehbere uyarsa,
yani Allah'ın kitabına uyarsa,
fele yadillu ve la yeşka. Ne artık bunun yoldan sapması olur, yani yolunu şaşırmaz ve la yeşka ve asla sıkıntı da çekmez.
Uyulması gereken neymiş?
Allah'ın gönderdiği kitap.
Rehber yani.
Kitap. Ama وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Her kim benim zikrimden, gönderdiğim kitabımdan yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Ona mutlaka diyor dar bir geçim var, sıkıntılı bir hayat var.
İşte İslam alemi böyle.
Dünyada bu böyle. Dünyası harap olacak. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Ve kıyamet gününde de bunlar kör olarak haşredilecekler. Diyeceksiniz ki niye? قَالَ رَبِّ لِمَ هَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ya Rabbi ben görüyordum, niye beni ama olarak haşrediyorsun? قَالَ Cenab-ı Hak dedi ki كَذَلِكْ Tam da bu yüzden işte. Görüyordun ve göremeyeceksin. Çünkü اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا Sana ayetlerimiz gelmişti, sen onları unuttun. Sen onları görmezlikten geldin. وَكَذَلِكَ لِيَوْمَ تُنْسَى Bugün de sen unutulacaksın. Bu kadar basit. Dolayısıyla Müslümanların yapması gereken Allah'tan gelen ayetlerin peşine düşmek. Onlardan yüz çevirmek değil. Yüz çevirdiğimiz için bugün dünyamız da maalesef harap oluyor. Ahiretimiz de bu gidişte harap olur. Ama deniyor ki işte peki siz ne yapıyorsunuz? Yani çözüm olarak biz ne yapıyormuşuz? Bu çok merak ediliyor. Yani bunlar çözüm yolları değil mi arkadaşlar? Daha ne yapabiliriz ki yani? Hani çözüm elde işte kılıç buraya bomba salıp dışarı atlayıp patlamak mıdır? Yani sorunun nereden kaynaklandığını söylemek ve çözümü göstermekten daha büyük bir çözüm var mı? Diyoruz ki bundan dolayı buralardayız. Bunları yapmaktan vazgeçersek Cenab-ı Hakk'ın da vaadi var.
Ya şimdi aslında şey konusu var. Son olarak şey yapalım şu. Az önce okuduğum ayet-i kerimede ne dedi Allah-u Teala? İllellezîne tâbû min bâdi zâlike ve aslahû. Hani toplum işte İslam toplumu olarak eğer tekrar Kur'an-ı Kerim'e döner, kendimizi düzeltirsek Allah-u Teala da bizim yüzümüze bakar. Fe innallâhe yetûbü aleyhim. Allah onların da yüzüne bakar. Cenab-ı Hak yardım eder. İşimiz çok basit. Bir de bugün çok geniş imkanlar var elimizde. Bu insanlara bak bugün insanlar hep birbirlerini sen kafirsin öldürüleceksin diye öldürüyorlar. Mürtedin öldürülmesi gerektiğini söylemeyen hiç kimse yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i sünneti Kur'an'ın yerine koymuşlar. Sünnet diye bir kavram uydurmuşlar. Onu Kur'an'ın yerine koymuşlar. Ayet uydurma imkanı olmadığı için hadis uydurulmuş. Hadis sünnet Kur'an üzerinde hakimdir denerek Kur'an devre dışı bırakılmış. İşte burada bu kadar açık ayetler olmasına rağmen bakın iblis Allah'ın yolundan çıktı, kafir oldu. Allah ona kıyamete kadar yaşama hakkı tanıdı. Aynı lanet cezası onda da var. Bu lanetlenme insanların dışlaması. Bugün İslam alemi insanlar tarafından dışlanıyor. Allah tarafından dışlanıyor. Allah yardım etmiyor. Ondan sonra efendim şeyde melekler de dışlıyor. Hani melekler savaşta yardım ederlerdi. Niye gitmiyorlar? Gitmezler işte böyle bir durumda. Onun için kurtuluşun tek çaresi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa sürede o geniş bölgeye nasıl hakim oldu? Gönüllerde hakimiyet. Hakimiyeti gönüllerde aramamız lazım. Kılıçla hakimiyet olmaz. Bugün sen ona bir kılıç vurursun, yarın güçlerin sana iki tane kılıç vurur. Hakimiyeti gönüllerde aramamız lazım. Bunu yapmak zorundayız. Ama bakıyorsunuz ki işte tarikatı, işte şeyi, İslam falan. Hangi İslam kardeşim ya? Allah'ın dini diye bir şey yok ki orta yerde. Orta yerde öyle bir şey yok ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Birisi Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ni anıyor. Birisi efendim bugün şeyi anıyor. İntihara fetva veren Yusuf el Karadavi, siz böylece biraz zor şey yaparsınız. Tek tevbe etmek zorundayız. Bir an önce ve Allah'ın kitabına yöneleceğiz. Ve burada en büyük engel nedir biliyor musunuz? Tek engel, efendim tamam ama benim otoritem ne olacak? Senin otoriten zaten bitecek, sen yarın öleceksin. Ölmeden de Allah senin elinden otoriteyi rahatlıkla alır. Ama bizim şu kadar etrafımızda adamlar var. Ya o adamlardan sana ne? Sen yarın tek başına kalacaksın. Allah'ın huzuruna tek başına çıkacaksın ya. Ya Allah'a güvenmek zorundasın. Böyle şey olmaz. Onun için tek kurtuluşumuz şu kitaba yönelmek. Allah-u Teala'nın belirttiği gibi kitap ve hikmet. Hikmet olmadan da bu kitaptan yararlanılamaz. Mutfağınız ağzına kadar yiyecek dolu olsun, yemek pişirmesini bilmiyorsanız acınızdan ölürsünüz. Bugün İslam alemi öyle. Hikmet yemek pişirmeyi bilmektir. Ama buraya yöneldiğiniz zaman da her sahada bütün ilimler karşınıza açılır ve Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin ana kaynağı haline gelir. Evet, Allah-u Teala bizlere bunu nasip eylesin. Cenab-ı Hak aklımızı başımıza almaya nasip eylesin. İşte Yahya diyor, ne teklifi, başka ne teklif edeceğiz kardeşim? Allah enbiyasını bunun için gönderdi. Biz de onu teklif ediyoruz. Cenab-ı Hak Müslümanlara akıl izan nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.